Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızdan herkese merhaba. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Yavuz Sultan Selim Han dönemini konuşmaya devam ediyorduk. Değerli Okay Tiryakioğlu, Yavuz Sultan Selim Han'ın Memlük üzerine yürümesini anlatmıştı. Daha sonra Kansu Gavri ile Halep yakınlarında gerçekleştirdiği savaşı aktardı. Ardından Şam'a girişini, Sultan Selim Han'ın Şam'a girişini anlattı ve o Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin meşhur hadisesini bahsetti. Orada programımız sona ermişti. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Han, çünkü Kansu Gavri'nin vefatıyla Memlük seferi nihayete ermiyor. Memlük devleti yıkılmıyor. Mısır'a çekiliyorlar. Oradan kurtulanlar Mısır'a kaçıyor. Mısır'da yeni bir
Kahire'ye dönüyorlar
ve yeni bir örgütlenme gerçekleşip tekrar bir savaş yaşanacak. Evet. Ridaniye Savaşı. Devam edelim isterseniz abi.
Eyvallah İbrahim'ciğim. İbrahim'ciğim Şam'dayken Selim Han kurmaylarıyla birlikte, işte başta Hasan Can olmak üzere yanında. Hocası tabii İbni Kemal Paşa, Şeyhülislam aynı zamanda. Hı hı. Burada Ümeyye Camii'nde kılıyorlar sabah namazlarını. Bir gün sabah namazından sonra işrak vaktini beklerken Selim Han diyor ki, ya diyor, Hasan Can'a hitaben söylüyor öncelikle. Hı hı. Bu Mısır'ın fethi meselesi diyor, benim kafamı kurcalıyor diyor, ya bu bize nasip olur mu, olmaz mı? Doğru mu, hamle mi olur, olman nedir? Bu konuda elbette ki kendi stratejik hesaplarım var diyor. Hı hı. Ama hiçbir sefere diyor, ne cedlerimle ben, hiçbir sefere biz doğrudan Allah ve Resulü tarafından görevlendirilmeden çıkmadık. Mutlaka bir işaret almadan çıkmadık hiçbir sefere diyor.
Müthiş bir...
Muazzam bir şey. Yani. Evet. Aslında yani onun taktik, teknik, tüm muharip hesapları masada yapılabilir. Hı hı. Tabii yapılıyor elbette ki. Elbette ki yapılıyor ama bir işaret almadan da bu şeyleri, hesapları, planları yürürlüğe koymak istemiyor Selim Han. Ve cedlerim de böyleydi diyor.
Evet.
Ki hiç kuşkusuz öyle. Diyor ki Hasan Can'a, ya diyor, bu hususta diyor bizi teşvik edecek, harekete geçirecek bir Allah dostunun haberine ihtiyacımız var diyor. Eğer bu noktada diyor bir veli varsa biz bu niyetimizi onunla bir görüşelim. Hı hı. Bizim haricimizden biri olsun, bölgeden biri olsun. Bize bunu ne buyuracak bir dinleyelim bakalım diyor. Hasan Can diyor ki, Devlet-i Sultan'ın diyor bu Emevi Camii'nin diyor arka köşelerinde diyor sabah akşam vakit namazları dışında da diyor orada bulunan bir derviş var diyor. Herkes ona hürmet eder ama diyor o kimseyle pek
muhatap
olmaz. O zikrinde, tesbihindedir sürekli. Eğer dilerseniz yarın sabah namazdan sonra bir kendisine danışalım diyor. Hı-hı. Onaylıyor Selim Han. Ertesi gün sabah namazından sonra mübarek zatı yanına gidiyorlar ama tabii bu mübarek zat pek kimsenlerle muhatap olmazmış. O yüzden önce Hasan Can, ben yani bir önceden bir haber vereyim, bir teşrifatçı olarak gideyim önceden diyor. Fakat daha Selim Han daha birkaç adım gerideyken derviş başını kaldırıyor. Diyor ki, ey Muzaffer Sultan, inşallah Mısır'ın fethi sana müyesserdir diyor. Allah-u Teala muinin yardımcın olsun. Fakat diyor, Mısır'ın fethinden sonra, bu sana müyesser olacak. Fakat Mısır'ın fethinden sonra döndüğünde İstanbul'da Sünbül Sinan isimli çok mübarek bir zat var. Hı-hı. Ondan gafil olmayasın diyor. Allah Allah.
Yani nereden nereye işaret ediyor?
Yani acayip ya, muazzam işler İbrahim'cim yani. Selim Han bu müjdeye tabii çok memnun oluyor. Orada hemen şükür secdesine kapanıyor. Peşi sıra geldiğinden itibaren yaptığı gibi halka pek çok ihsanlarda bulunuyor. Bilhassa medrese talebelerini ve hocalarını ziyaret edip ihtiyaçlarını gideriyor. Yeni yeni derslikler inşa etmekten geri kalmıyor. Hı hı. Ve o dönemde İbrahim'cim gene mübarek evliyanın büyüklerinden Şam'da ikamet etmekte olan Muhammed Bedahşi Hazretleri'nin varlığından haberdar ediyorlar. Hı hı. Selim Han'ı kendisine. Tabii çok kendisi bu o dönemin evliyanın reislerinden Selim Han diyor ki, ben varlığından haberdardım ama diyor, yani bizim gibi birinin diyor bu mübarek zatı diyor kapısına gitmesi uygun olur mu diyor ya, yani böyle şeyler söylüyor. Öyle insanlarmış ya İbrahim'cim, yani bu, yani hani seninle zaman zaman konuşuyoruz İbrahim'cim, kibirle tevazunun neresinde duracağımızı mesela biz bilemiyoruz işte. Yani Ama o mübarekleri iyi ayarlıyorlar. Kesinlikle. İşte bu yani.
Liderliğin, lider olmanın en önemli özelliklerinden biri budur abi.
Evet.
Bizdeki durum şu, bir parantez açayım hemen. Eyvallah. Hızlıca kapatacağım. Bizdeki Eyvallah. Durum şu, yani bugün Türkiye'deki pek çok kişi için söylüyorum bunu. Sözüm meclisten dışarı olsun. Biz tevazuyla zilleti, kibirle enaniyeti, evet. Vakarla enaniyeti birbirine karıştırıyoruz.
O da olgunlaşma mı? Çiğ, nefsimizin tabii, çiğliğinden kaynaklanıyor.
Aynen öyle.
Yani evet, maalesef. Muhammed Bedahşi Hazretleri'ni bir ziyarete nihayetinde karar veriyorlar İbrahim'ciğim. Kayıtlara göre Muhammed Bedahşi Hazretleri'ni Yavuz Sultan Selim Han iki kez ziyaret etmiş.
Hı hı.
İlk ziyaretinde İbrahim'ciğim tam bir saat hanesinde kalıyor. Hiç konuşmamışlar. Hiç yani. Artık karşılıklı nispetlerinden mübarekler herhalde istifade ettiler. Hiç aralarında bir sohbeti oluyor, olmuyor. Tam bir sükunette bir saatten fazla bir arada duruyorlar. İkinci defa ki ziyaretlerinde Muhammed Bedahşi Hazretleri şöyle buyuruyor. Sultanım, ikimiz de Allah-u Teala'nın seçilmiş kulları arasında bulunuyoruz. Boynumuzda kulluk bağı vardır. Allah-u Teala'nın huzurunda sorumluyuz. Ahzab suresi 72. ayetinde mealen biz emaneti yani itaat ve ibadetleri göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular da onu insan yüklendi. İnsan bu emanetin hakkını gözetemediğinden cidden çok zalim ve çok cahildir. Buyuruluyor. Fakat diyor, omuzlarımıza bu ağır şey var, bu sorumluluk var hiç kuşkusuz. Fakat sultanım diyor, siz diyor aynı zamanda yükünüzü daha da ağırlaştırdınız diyor. Saltanat yükü üzerine bir de halifelik yükü alacaksınız siz diyor. Bu diyor taşınması ağırın da ağırın fevkinde bir yük. Ona göre diyor benim ya da bir başka kulun taşıdığı yük çok daha hafiftir diyor. Ve bunun için de diyor Allah-u Teala şükürler ediyorum diyor. Diyebilirim ki diyor sizin yüklendiğinizi dağlar ve taşlar yüklenip çekemez. İnsanlar da bu yükü taşıyamaz. Ama sizin de size de özel bir maneviyat verilmiştir ki ondan yeteri kadar faydalanıyorsunuz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennem ateşinden korumalısınız. Onlara İslam'ı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Mübarek sözleri sizin için rehberdir. Çok meşakkatli, külfetli bir yolda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala yardımcınız olsun diyor. Tabii bunları dinliyor Yavuz Sultan Selim Han. İbrahim'ciğim hiç konuşmuyor. İlk ziyaretinde olduğu gibi. İlk ziyarette ikisi konuşmamışlardı. İkinci ziyarette de Muhammed Bedahşi Hazretleri'nin bu sözlerini, ikazlarını, öğütlerini dinliyor. Hiç cevap vermiyor. Sükut ve edebile geldiği gibi huzurundan ayrılıyor bir süre sonra. Hasan Can diyor ki sultanım diyor hiç konuşmadınız diyor ya. Hani ilk ziyarette tamam mı diyor. İkincide hiçbir cevap vermediniz diyor. Yavuz Sultan Selim Han buyuruyor ki büyük bu ehli sünnetin büyük ulları karşısında onlar konuşurlarken bir başkasının konuşması edep dışı mukabelede bulunulmaz. Konuşulmaz cevap da verilmez diyor. Bizim o sırada bulunduğumuz makam edep makamıydı diyor. Bize sadece dinlemek düşerdi.
Alimin yanında.
Nitekim, aynen öyle.
Diline, arifin yanında gönlüne sahip ol.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bize de dinlemek düşerdi. Nitekim biz de bu şekilde yaptık. Çünkü diyor o büyük esrar ve hikmet meclisinde ben sadece bir zerreydim diyor. Benim konuşmamı layık görülmüş olsaydı diyor. Bak eğer benim diyor konuşmamı layık görmüş olsaydı diyor. Ben mutlaka konuşurdum zaten diyor. Yani dinleme makamında kalacaktık o noktada. Dinledik diyor. Gene bu maneviyat aleminin acayip böyle görkemli işlerinden şeyler İbrahim'cim, damlalar bunlar. Bir o günlerde İbrahim'cim gene Selim Han bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni hani dedik ya hem kitaplardan biliyordu kabrin evet. Böyle bir vakansinin davasını zaten biliyordu. Aynı zamanda ona bu bölgede rehberlik etmiş yani kabrin muhtemel yerini işaret etmiş olan bir zat var. O sık sık zaten itikafa giren bir zatmış İbrahim'cim camide. Bu zatın aynı zamanda bu cifir ilminde çok mahir olduğu söyleniyor. Selim Han arada sırada onun ziyaretine de gitmeye başlıyor. Bir gün şu suali soruyor ona. Diyor ki Mısır'a ulaşmak için diyor bölgeden diyor Şam'dan Mısır'a ulaşmak için diyor. Sina çölünü bu çölü geçmek lazım diyor. Bu diyor otsuz ocaksız bu korkunç çölü geçmek diyor. Çünkü Ocak ayında çıkılacak. Fakat kışın bile çıksan İbrahim'cim bu Sina çölü gündüz 40'lı derecelerde, gece de eksilerde.
Evet. Enteresan bir
havası var. Korkunç bir havası var. Eşi benzeri diğer çöllerde de rastlanmayacak kadar kötü. Artı kumu o kadar ince ki İbrahim'ciğim. Sık sık çöl fırtınaları gerçekleşiyor. Bu fırtınalar esnasında suları her ne kadar derilerle, yağlı derilerle kat ve kat kapatsan da, sarsan da. Yiyecekleri, ekmekleri, kırbaları, su kırbalarını, heybelerdeki yiyecekleri saklamaya çalışsan da İbrahim'ciğim ertesi gün ilk daha öğünü daha yiyecekken ağzında kıtır kıtır o şeyler, kumlar.
Kumlar, evet.
Su, kum sulara karışmış. Su, zaten suyu muhafaza edemiyorlar bir türlü doğrusu. Evet. Havası korkunç. Yani diyor ki bu, yani bu zata burada geçmek mümkün olur mu gibi bir sual ediyor. O mübarek zat diyor ki İbrahim'ciğim, sultanım diyor, sizin Mısır'ı fethedeceğiniz Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde bu fethi bir işaret var diyor. Burada bulunan velekad lafzı Ebced hesabı ile 140 olur ki ismi şerifiniz Ebced'de buna denk gelmektedir diyor. Hı hı. Arzan Murat Mısır'dır. Zikr lafzı da Ebced hesabı ile 920'dir ki bu da zat-ı halinizin zamanını işaret eder diyor. Mısır Allah'ın izniyle sizin zamanınızda fetholunacaktır diyor. Hiç gönlünüze bir şüphe bu nokta düşürmeyin ve harekete geçin diyor. Nasıl 857 İstanbul'un fethi esnasında bizzat Akşemseddin Hazretleri hesaplayarak bunu İstanbul fethine işaret olduğunu görmüştü İbrahim'ciğim. Bu noktada da aynen bu şekilde bir işaret veriliyor Yavuz Sultan Selim Han'a. Hatta şöyle de bir şey var. Bu ayeti kerimede geçen yeryüzünü salih kullarıma miras bırakırım mealindeki bu ayeti kerimede. Daha sonra Abdülgani Nablusi Hazretleri Osmanlı sultanlarının bu ayet ile işaret edildiği ve övüldüğünü söylemiş kendisi daha sonra. Yavuz Sultan Selim Han gene bu tabii müjdeler doğrultusunda harekete geçiyor. Artık bir seferden geri durmaması gerektiğini işaretini aldığına inanıyor. Ve Mısır'ın yeni seçilen Kansu Gavre'den sonra yeni seçilmiş olan hükümdarı Tomamba'ya elçi gönderilmesine karar veriyor. Tabii alacağı cevaptan aşağı yukarı zaten emin olduğu için bu sefer sırasındaki olağanüstü güçlükleri hesap ederek 15 bin deve ayarlıyor ordu için, hazırlanmasını emrediyor. 30 bin su kurbası temin edilmiş. Askerin moralini düzeltebilmek için askere sürekli ve düzenli şekilde ihsanlar veriliyor. Hı hı. Bu arada zaten ilk elçilik heyeti, Tomamba'ya gidecek olan ilk elçilik heyeti tespit ediliyor. Burada Selim Han bir, aynı zamanda bir name yazıyor Tomamba'ya. Şöyle söylüyor. Bizim diyor asıl maksadımız İran üzerine yürümek ve orada ehli sünnet itikadını yerleştirmektir. Bu niyetle yola çıktım. Fakat Kansu Gavri kötü bir niyetle bizim İran üzerine olan harekatımızı kendi üzerine olduğunu düşünerek karşımıza çıktı. Eğer sen Mısır hükümdarı olarak kalmak istiyorsan Mısır'da hutbeyi bizim adımıza okutmalı ve sikkeni de bizim namımıza bastırmalısın. Ayrıca bizim naibimiz temsilcimiz olarak memleketi idare etmeli. Her şeyden önce huzuruma gelip itaatini bildirmelisin diyor. Şöyle devam ediyor mektup. Hı hı. Aksi takdirde dökülecek Müslüman kanından ve kendi canına kıymış olmandan sen sorumlu olacaksın. Bütün Müslüman şehirlerini hususen Harameyn-i Şerifeyn'in hikâ himayem altına alarak oralarda hizmet vermeyi istiyorum. Çünkü dinimizin hükümlerini yerine getirebilmek ancak bu suretle sabit ve daim olur. Nisa suresinin 59. ayeti kerimesinde ey iman edenler Allah-u Teala'ya itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin buyuruluyor. Bu ayeti kerimeye uygun olarak itaatinizi isterim. Huzuruma gelir itaatinizi bildirirseniz akranınızın kıskanacağı şekilde ikram ve riayet göreceğinizden emin olmalısınız. Bana gelince o tarafa gelmeyi kararlaştırmış bulunuyorum. Bunun için deniz ve kara kuvvetlerim hazırdır. Aksi hareketinize devam ederseniz günah da sizin boynunuzadır. Bunlara önceden size yazmam İsra suresinin 15. ayeti kerimesine uymaktadır. Ki biz Resul yollamadıkça azap etmeyiz buyuruyor. Size olan şefkatim ve merhametim bu mektubu yazmama sebep olmuştur bilesin. Bu name Çerkez Murat Bey ve iki arkadaşı tarafından Tomamba'ya götürülüyor. Bu Çerkez Murat Bey'i Selim Han eskice tanır ve çok da muhabbet duyarmış. Hı hı. Savaştaki yiğitliğinden de çok da memnun olmuş her zaman. Fakat bu tabii elçilik heyeti gelince Kansu Gavri gibi hani bırak şeyi hapsettirmeyi İbrahim'ciğim kendisini bu elçi heyetini öldürtüyor. Şehit ettiriyor Tomamba. Tabii Selim Han casusları vasıtasıyla bu önemli elçisi ve Çerkez Murat Bey gibi dostunun kaybını öğreniyor. Çok da öfkeleniyor ve şunları söylüyor. Bu Tomamba hala bizim kim olduğumuzu bilmez. vaktiyle bütün dünyanın alınması imkansızdır dediği İstanbul'u dedemiz Cennet Mekan Sultan Mehmet Han almıştır. Biz onun torunuyuz ve Mısır'ı biiznillah alacağız. Zira İslam milletinin iki başlığa tahammülü yoktur. Allah-u Teala yardımcımızdır diyor. 15 Aralık gibi 1516 senesinin hazırlıklarını tamamlıyor Selim Han ileri hareket için. Sadrazam Sinan Paşa, Anadolu ve Rumeli beyleri, bütün vezirler, bütün akıncılar öncesinde. Herkes zaten artık padişahın ileri hareket emrini bekliyor.
Hı hı.
15 Aralık günü otağından çıkıyor kuşluk vaktinde. Atı Karaduman'ın o gün böyle bir harekata çıkacağı zamanı, bu mübarek at yani hissedermiş İbrahim'ciğim.
Evet. Zaten atın sahibiyle özdeşleşmesi.
Evet, değil mi? Öyle bir şey var İbrahim'ciğim. Var. Hakikaten.
Yani ruh ikizi gibi oluyormuş.
Aynen öyle. Abi. Sefer öncesindeki geceler tavlasında yani ahırında hayvan sürekli hareketli olur. Homurdanır ve tavlasından dışarı çıkmak için bir hamle haline geçermiş hayvan. Nihayetinde İbrahim'ciğim harekat başlıyor. Öncesinde kara dumanın üzerine sırtına çıkıyor ve şunları söylüyor.
Abi tam burada kalalım mı?
Eyvallah. Tamam.
Yine tamam. Yine dinleyicilerimiz eyvallah. İçin heyecanlı bir yer olsun. Evet. Atının üzerine çıktı Yavuz Sultan Selim Han kara dumanın üzerine ve ordusuna seslenmeye başladı diyelim. Evet. Burada kalalım, bir ara verelim. Efendim kısa bir ara, inşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Şimdi Okay Tiryakioğlu hem tarihi serüveni çok iyi biliyor, hem bir de tarih romancısı olduğu için öyle bir anlatıyor ki sanki bir Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını anlatan bir film izliyorsunuz.
Yazdığım böyle kadar iyi değilim anlatırken, ben onun farkındayım.
Yok, hayır. Şöyle. Şimdi abi, insanlar inandığı şeyi, daha doğrusu yaşadığı şeyi anlatırlarsa, yani evet, anlattığı şeyi yaşıyorlarsa anlattığı evet, etkili olurmuş. Şimdi hitabede çok güzel insanlar var böyle mesela, otururlar saatlerce konuşurlar filan, fakat adam yaşadığı şeyi anlatmaz. Yani kitaplarda olan, hani şeyde psikolojide bir olan ve olması gereken vardır ya.
Evet, evet.
Yani adam olması gerekeni anlatır ama işin olanına baktığınızda, onun hayatına baktığınızda anlattığıyla yaşadığı taban tabana zıttır.
Aynen.
O çok etkili olmaz. Doğru. Ben sizin tarih anlatısı yaparken, zaten kaleminizi konuşmaya gerek yok da haddimizde değil. Ama konuşurken de böyle hani o heyecanınızı her seferinde, mesela sizinle Fatih Sultan Mehmet Han'ı belki 3-5 kere konuşmuşuzdur. Evet. Programlarda konuştuk, dışarıda da haricen de konuşuyoruz.
Yıllar önce biz televizyonda program yapmıştık.
Evet. Yani her seferinde o heyecanı bir kez daha gözlerinize eyvallah görüyorum. Yavuz Sultan Selim bana anlatırken de
şimdi
böyle.
Şimdi İbrahim'cim şöyle bir şey var. Bak, biz belki yeri gelirse İskender'i de konuşuruz. Evet. Ne bileyim, yeri gelirse Napolyon'u da konuşuruz. Sezar'ı da konuşabiliriz. Fakat burada şöyle bir ayrışan nokta var. Bu insanların büyük maneviyatı.
Evet.
Altı çizmeye çalıştığımız nokta bu. O yüzden bu kadar menkıbeleri de anlatıyoruz. Bunların çoğu tevatür, yani artık pek çok kaynaktan, pek çok kişiden duyularak günümüze ulaşmış olan haberler. Bizi bu noktada heyecanlandıran bu. Bir harekata başlamadan önce mutlaka bir manevi bir işaret alma beklentisi. Ve bunu alıyorlar. Yani bu insanlara tamam, karşı kutuplar bunları masal kabul ediyor. Biz bunları zaten biliyoruz zaten. Bunlardan çocukken incinirdik falan ama artık alıştık bunlara artık yani. Ama bugün muteber tarihçilerin çoğunun kabul ettiği haberler bunlar.
Doğru.
Bunları aktarırken de tabii o heyecanı
yaşamamak mümkün değil.
İmkanı yok ya. Evet. O bizi heyecanlandıran o. Yoksa bir muharebe kazandır, silah olarak üstünsen, ateş silahlarda var üstünsen falan.
Yani nitekim Moğollar bunu yaptı defalarca kez.
Evet. Yani Cengiz Han'ı konuşsak bugün. Yani tabii. Cengiz Han ne fetihlerde bulundu.
Atilla mesela.
Atilla ne büyük korku, muazzam fetihlerde bulundu.
Tabii.
İskender'in daha 28 yaşında o başladığı, genç 33 yaşında vefat edene kadar o muazzam fetihleri bugüne kadar yüz ölçümü olarak en büyük fetihli yapmış kişi, bakarsan İskender.
Evet.
Tam onların da yaptıkları muazzam reformlar oluyor, şunlar bunlar oluyor ama bizim burada gördüğümüz maneviyat.
Burada kahramanlığın ötesinde başka şeyler de var. Onun için heyecanlandığınızı hissediyorum.
Evet.
Zaten siz dinlerken de onun için abi böyle bir hani sanki film sahnesi, o rolünü yaşayarak oynayan oyuncular var ya.
Evet.
Onların oynadığı bir filmi izlermiş gibi.
Ama yani şimdi hep
onu şunu
düşünürdüm, o Bedahşah Hazretleri'nin huzurunda gidiyor, hiç konuşmuyorlar ilk seferinde. Evet. Ondan sonra ikincisinde mübareğim o haberleri veriyor, iletiyor. Yani bu
Bunlar yani bu sıradan şeyler
şimdi
değil.
Birazcık tabii bu yani bu manevi vakalara çok yabancı insanlar için bir şey ifade etmez. Hı hı. Masal da gelebilir. Kızmıyoruz mu? Bu cana için doğrudur bu. Ama birazcık olsun kalbi maneviyata açık insanlar için bunlar olmayacak şeyler değil.
Evet.
Hatta bu tür insanlar için sıradan şeyler. Onlar hep yaşıyor mübarek. Böyle şeyler zaten.
Şimdi o sahneye kaldığımız yerden devam edelim. Sultan Selim atının üzerine çıkıyor. Karadumanın üzerine evet. Ve ordusuna sesleniyor.
Askerine ne diyor abi? Gazilerim, yiğitlerim, şahbazlarım, erenlerim, askerlerim. Ne mutlu bize ki Allah yolunda din ve devlet uğruna savaşmaya gideriz. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranları temizlemek üzerimize farz oldu. Bu yolda ölürsek müjdeler olsun bize. Allah'ımıza kavuşuruz. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. Gelin gayri helalleşelim. Bizim sizlerde bir hakkımız varsa yerden göğe kadar helal olsun. Sizin de hakkınız kaldıysa burada tabii bütün ordu hep birazdan helal olsun sultanım helal olsun diye mukabele ediyorlar. Sultan Selim'in de doğrudan sefer emrini veriyor. Hı hı. Şam'dan önce Kudüs Şerif'e doğru hareket ediliyor. Selim'in burada ziyaret edilecek yerleri zaten önceden belirlemiş zihninde. Bilhassa Davud Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya geçiliyor. Daha varıldığı gün Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılınıyor. Geç vakitlere kadar Mescid-i Aksa'dan ayrılmak istemiyor Selim'in. Burada Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Çok çok dua ettiği, çok çok gözyaşı döktüğü, sabahı aynı günün sabahında namazdan sonra fakir halkın kendisine geldiği, onlar çok ihsanlarda bulunduğu, binlerce koyun ve sığır kestirmiş. Büyük devasa ziyafetler veriyor halka. Bence.
Evet.
Tabii o aynı zamanda bölgenin bütün ileri gelenlerinden, ehl-i sünnet alimlerinden, evliyalarından dualar istiyor. Ve hem kendisine hem ordusuna hem de cedlerine dualar istiyor. Kudüs Şerif'ten Sina Çölü'nün girişine yani çölün kapılarına dayandıklarını tarih 9 Ocak İbrahim'ciğim. Zaten en uygun zaman da bu aslında. Hani gördüğünde bilimsel olarak da en uygun zaman bu Sina Çölü'nü geçmek için. Tabii İbrahim'ciğim öncesinde Timurhan gelmiş bu bölgeye. Pek çok kendisi Hindistan'ı, İran'ı, Anadolu'yu, Bağdat, Halep ve Şam gibi pek çok yerleri ele geçirmiş. Ancak buraya geldiği zaman Sina Çölü'nde bu çölün tehlikelerini görerek geri çekilmiş. Yani öyle bir muazzam bir sultan geri çekilmiş. Şeyde şunu söylüyorlar İbrahim'ciğim. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu Rommel ve askerlerinin bölgede hareket edebilmesi için İbrahim'ciğim. Bir bu ilk geliştirilmiş Volkswagen motoru aslında bu bölgede bu sırf bu tamamen halk arabasıydı. Hem ucuz bir şeydi ilk önce yapıldığında. Hı hı. Aynı zamanda ilk büyük bu kamyon motorlarının burada bu Sina Çölü'nü geçebilmesi için inşa üretildiği yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Öyle bir şey ki İbrahim'ciğim yumurtayı Ocak ayına rağmen
Evet.
Ocak yumurtayı şeye koyuyorsun.
Kumun içine
koyuyorsun İbrahim'ciğim. Pişmesi 40 saniyeymiş. Hesaplanıyor. 40 saniyede pişiyor.
O atların, o develerin ayakları falan ot kumun üzerine basıyor. O askerlerin yürümesi falan.
Tabii develer Allah-u Teala'dan gene bir yani bu yaratılışları geriye onlar zaten bir tek zaten develer bu konuda yük taşımada şeyde. Yani. Buna uygun yaratılmışlar. Tabii atlar için ayaklarına keçeler sarılıyor. Keçeler bağlanıyor İbrahim'ciğim. Tabii asker için zor tabii. Yani insan için çok zor bir şey koşullar tabii. Bunlar. Zaten İbrahim'ciğim ordu şeye gelmiş. O 9 Ocak günü gündüz hava artık şeye yükselirken kuşluk vaktinden sonra orada harekete geçecek. Bakıyorlar ki İbrahim'ciğim mesela kuşlar bölgede bütün kuşlar yani çöl hudutlarından biraz gittikten sonra geri dönüyorlar. Yani çöl ufku da açık gökyüzü yani uçan kuşlar bile girmekten bu bölgeye imtina ediyorlar yani. Öyle bir Allah'ın takdiri belalı bir coğrafya yani. Nihayetinde iler harekat emri veriliyor. Şeyler bulunuyor tabii. Nihayetinde buradan geçen kervanlar var elbette. Oranın yerel kervanlarda rehberlik eden yerel insanları var. Çöl insanları var. Hı hı. Bir keşif kolu çıkarıyor. 7 tane rehber veriliyor bu keşif koluna. Kubbe vezirlerinden Hüsam Paşa görevlendirilmiş bu keşif koluyla gitmesi için. Ve ilk gün bu keşif kolu birkaç kilometre içeri giriyor. Çölden içeri giriyor. İlk bir ön bilgi vermek için, rapor vermek için geri geliyor. Sultan soruyor... Neler gördün ve tedbirlerimiz yeterli midir? ek tedbir almak ya ihtiyaç var mı? Gördüklerini bir anlat diyor. Sultanım diyor, yani bu kızgın çölü geçmek diyor, yani bir şey yapıyor. Yani susuyor. Yani kimler durmuş o çölün kapısında yani? İskender dahil yani kimler durmuş?
Şimdi kesinlikle geçemeyiz desek karşısındaki kişi Yavuz Sultan
yani
Selim Han.
Yani şimdi nasıl söyleyecek bunu? Diyor ki bunu diyor sultan diyor insanoğlu geçemez diyor. Yani. İnsanoğlu için mümkün
İmkansız
değil
diyor. İmkansız
bir yani. Şey. Hele hele yani piyade askerleriniz yani böyle yürüyecek olan asker çöl ortasında vücutları diyor damarlarında kanı kurur diyor yani. Böyle, su kalmaz vücutlarında diyor. Buharlaşırlar diyor yani. Tabii bunları söylerken Selim Han'ın o şeyi o şah damar şişmeye başlamış böyle.
Sinirlenmeye.
Tabii yani başlamış. Ondan sonra Hasan Can durumu fark ediyor. Tabii yakından da şey bildiği için tanıdığı için. Ondan sonra şimdi Hüsam Paşa'ya bir işaretle susturuyor Hüsam Paşa'yı. O sırada Selim Han diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki her şeyi, dağları, denizleri, ovaları, nehirleri, gölleri ve çölleri, bakın diyor çölleri de diyor vurguluyor. İnsanoğluna müsahhar kılmıştır. Emrine vermiştir yani. Padişah Hüsam Paşa'ya dönüyor. Bunları söyledikten sonra. Paşa seni azlettim diyor görevinden.
yani en hafif ceza.
Yani zaten ne azledilmek yani iyi. Yani gene Yavuz Sultan Selim Han zamanında öyle azledilmek şey hafif bir ceza. Çok hafif bir ceza. Tabii şimdi şu var İbrahim'cim orada bak şimdi bu konuş şimdi bir şey konuşulduğu zaman pek her zaman orada kalmaz İbrahim'cim. Hele öyle böyle önemli adamların konuşmaları kalmaz tabii. Orada. Şimdi bak Sultan şurada şöyle dese yapma ya hani ya öyle mi ya da bak öyle mi falan hani böyle bir cevap bir karşılık verse İbrahim'cim bak bu konuşma ne olacak?
Belki askerin cesareti kırılacak değil mi? Varsa.
Belkisi yok o konuşma çıkacak oradan.
Tabii.
Bir şüphe duyuldu sultanın bile bir şüpheye kapıldığı ve yayılacak asker arasında. Yani daha 24 saati bulmaz onun yayılması.
Liderin şüpheye kapıldığı bir olayda tebaa tamam. Ne yapsın yani?
Zaten şartları belli. Tabii. Zaten şartları belli. Zaten en ufak bir şüphe askeri bütün metanetini kıracak.
Bir de abi şunu demiyor yani hadi işte 3 kişi 5 kişi 10 kişi bir araya gelelim atlarımıza develerimize neyse binelim bu çölü geçelim demiyor. Kocaman bir ordu bu ordu şimdi yanlış bilmiyorsam çöl 13 günde geçiliyor değil mi?
Öyle İbrahim'cim.
Şimdi bu tam insanların tarihleri... yemesi var.
13 günde tam 3 Ocak'la 16 Ocak diye tabii. Geçiyor.
Şimdi bu insanların yemesi var işte duracaklar tabii, yemekler tabii. Yenilecek onlar toparlanacak kocaman bir ordudan bahsediyoruz aynen yani öyle. Nasıl geçecek buraya ve buna inanmasa lider kendisi inanmasa peşindekiler nasıl bunu gerçekleştirecekler?
Hiç kuşkusuz öyle yani liderlerin hele böyle kritik dönemlerde hiç azıcık bir şüpheleri bile
evet.
Ağır sonuçlar vereyim ben.
Abi işte ya. Şimdi hemen yine küçük parantez açıp kapatacağım yavaş yavaş sona da geliyoruz konuyu bölmek de istemiyorum. Eyvallah. 15 Temmuz akşamını hatırlıyorsunuz.
Evet.
O akşam bu ülkenin lideri eğer bir an tereddüt etseydi kendisini hadi Yunan adalarına sizi nakledebiliriz dendiğinde olur ya biz gidelim de sonra tekrar döner mücadeleyi sürdürürüz deseydi o gece asla başarılı olunamazdı. Ama lider kendisi cesaretle kendine güvenerek kalktı aynen. İstanbul'a geldi. Millet de onun geldiğini görünce sokaklara çıktı. Onun çağrısına uydu sokaklara çıktı ve yani. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir darbe millet tarafından bastırıldı. İşte inanmak
aynen öyle.
Böylesi bir şey abi.
Aynen öyle. İnanırsan destan yazıyorsun.
Kesinlikle öyle.
Bir tereddüt gösterirsen de hani biz siyaset konuşmuyoruz hiçbir zaman biliyorsun.
Tabii.
28 Şubat dönemini biliyoruz yani.
Evet. Evet.
Rahmetli daha dirayetli dursaydı eğer mutlaka karşısındakiler yere adım atacaklardı.
Tabii.
Çünkü zalimler korkak olurdu.
O zaman şartlar da belki başkaydı ama.
Muhtemelen.
Fakat yani 15 Temmuz abi tam da bu bahsettiğimiz şeyin en net örneğidir. Yani eğer hakikaten Cumhurbaşkanı bir an düşünse acaba ne oluyor? Acaba gittik mi dese o gece muhtemelen kaybedilecekti. Ve hani adam her şeye rağmen kendi canını ortaya koyma pahasına çıkıp İstanbul'a geldi. Ve hem de çok kısa bir sürede yani. Gece saat evet. 9'da başlayan evet. Darbe girişimi ertesi gün sabah saatlerinde bastırıldı. Demek ki böyle olmak lazım yani.
Evet. Yani Hüsam Paşa aslında azledilmekle iyi kurtuldu.
Evet.
Yani orada. Ve askere de bu şekilde tereddüt sirayet etmemiş oldu. Çünkü İbrahim'cim yerin kulağı var ya. Mutlaka bir şekilde bir sızıntı, bir şey bir duyuluyor yani. Mutlaka duyuluyor. Askerine son defa çöle girmeden hitap ediyor Selim Han. Ey cennet yolcuları diyor. Ey kardeşlerim, can kardeşlerim. Bilirsiniz ki Müslüman Türkler muharebe meydanında ve bütün ömürlerince yalnız ve yalnız Allah-u Teala'dan korkarlar. Önlerine çıkan hiçbir engel... Onları Allah yolunda cihattan alıkoyamaz. Sizler Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uydukça Onun yardımıyla bu çölü geçmek de sizlere nasip olacak inşallah diyor. Ve ordu sanki bir bütün kaynaklar böyle söylüyor. Yani aynı o muharip neşeyle, muharebe neşesiyle İbrahim'ciğim. Yani lider hiç tereddütsüz olduğu için.
Evet.
Mutlulukla askerler söyleşe. Yani normal bir sefer gibi. Ki onlar da mutlaka duymuşlardır İbrahim'ciğim. Onlar da görüyorlar yani.
Tabii.
Yani görüyor bu kim bilir aralarında ne söylentiler, ne söylenciler döndü askerin arasında.
Bir de yani özellikle ordu içerisinde de askerin
zaten
direncini kırmak
zaten
için
casuslar
mücadele eden birileri vardır. Kesinlikle vardır.
Yavuz Selim Han'ın şeysiz duruşu, tavizsiz duruşu onları harekete sevk ediyor. Hı-hı. Ki Çaldıran'da da öyleydi zaten İbrahim'ciğim.
Tabii.
Yoksa biraz orada tereddüt gösterseydi aman askerimin hali ne olur falan gibi o şeylere bir anda kapılıp hele ki o çadır oklanmasından sonra mesela geri dönme kararı verebilirdi.
Evet.
Çünkü karşısına düşman belli, düşman çıkmıyor karşına yani.
Hı hı.
Ve devam edildi. Gündüzleri dediğimiz gibi suları kaynatacak kadar sıcak, geceleri suda donduracak kadar soğuk. Bu şekilde devam edildi. Su çok idareli bir şekilde kullanıldı. Namazlar için teyemmüm emredildi. Fetva verildi.
Hı hı.
Su harcamaması için teyemmümle namazlar kılınmaya başlandı geçişte. Hatta şey tedbiri bile düşünmüştü Selim Han. Kimi kaynaklarda bu uygulandı deniyor. Kimi kaynaklarda uygulanmadı deniyor. Halid bin Velid Hazretleri'nin o çöl geçişinde uygulattığı bu develeri bolca tuz yedirip sonra tabii galon galon su içiyor. Develer ve develerin takdiri hüda bu midelerin yanında İbrahim'cim temiz bir su kesesi var.
Hı-hı.
Hiçbir başka yiyecek karışmıyor oraya.
Evet.
Su, yani tertemiz duruyorsa orada. Ve ciddi miktarda bir ara araştırmıştım. Şu anda aklımda değil. Ama 10 askerin 8 ila neydi? 5 ila 8, 8 ila 10 bayağı bir 10 askere yakın bir deveden İbrahim'ciğim 10 askerin kırbalarını dolduracak kadar su çıkabiliyor.
Hı-hı.
İcab eden durumlarda. Onun Araplar tarafından bilinen bir tekniği var. Bu hayvana tuz yedirildikten sonra bu hayvanlar su varılıyor. Suya götürülüyor hayvanlar. Su içtikten sonra hayvanların geviş getirmelerini önlemek için şey yaparlarmış hayvan, dudaklarını keserlermiş İbrahim'ciğim. Hmm. Dudağı kesilen deve gevişi bırakıyormuş.
Evet.
Çünkü geviş getirmek de ayrı bir enerji olduğu için su ihtiyacı duyduğu için kendi kesesinden su çekiyor hayvan.
Hmm.
Yani böyle değişik tedbirleri var. Onları yazdım ben. Halbim Melit romanımda detaylısını yazmıştım. Kayıp Sır'da galiba.
Hı-hı.
Ya da Yavuz'da da bunları bahsettim o şeyden, teknikten.
Evet.
Tabii İbrahim'ciğim bir ara Selim Han'ın ortasında, geçişin ortasında birinci haftanın sonuna doğru bir ara Selim Han'ın atı karanumanlardan indiği görülüyor. Öyle aktı gündüz sıcakta. Erkan tabii birbirine bakıyorlar. Herkes tabii bütün ordu tabii atından iniyor. Padişah yürürken kimse zaten bilemez elbette ki. Bir müddet hiç sessiz şekilde sorulan sorulara da hiç cevap vermeden Selim Han'ın yürüdüğünü görüyorlar. En son, en yakın Hasan Can olduğu için Sultanım diyor bu hal nedir? Hani neden bu tedbire başvurdunuz? Ordu merak eder. Ve tabii Sultan dönüyor şöyle diyor o meşhur cevabı. İki cihazın Sultanı Peygamber Efendimiz önümüze yay yürürlerken Hasan Can diyor biz nasıl atımızın üzerinde durabiliriz? Ve tabii haber bütün orduya derhal dağılıyor. Artık bu ordunun rehberi doğrudan Hazreti Peygamber olduğu
evet.
Anlaşılıyor. Ve çok kısa bir süre içerisinde İbrahim'ciğim tam bu kırbalardaki suda azaldığı ve kirlendiği bir dönemmiş bu. Kum, çöl kumundan çok kirlendiği bir dönemmiş. Allah'ın izniyle bir yağmur başlıyor İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Ki Sina çölü çok nadir yağmur alan bir çöl. Zaman zaman hiç almayan. Kırbalar dolduruluyor. Bu bir fetih müjdesi olarak asker tarafından da kabul ediliyor. Çok çok dua ediyor. Şükür secdesine kapanıyor Selim Han. Ey Rabbimiz diyor güç durumumuzu biz senden başkasına arz etmedik. Sen de bizi mağdur etmedin. Bu mübarek yağmuru gönderdin. Bizi bundan sonra da gazabını helak edip öldürme. Hı-hı. Ya Rabbi biz senden mağfiret dileriz. Şüphe yok ki sen çok mağfiret edicisin. Bize bu yağmuru ihsan eyledin. Ordu gözyaşları içerisinde büyük bir tabii bu büyük bir manevi destek oluyor İbrahim'ciğim bu.
Evet.
Ordu iler harekatına devam ediyor. 21 Ocak 1517'de ordu nihayet Kahire önlerine
geliyor
İbrahim'ciğim.
Burada duralım isterseniz abi.
Eyvallah.
Burayı da bir sonraki programımıza bırakalım.
İnşallah.
Vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür
özellikle
ederim.
Bu Sina meselesi çok önemliydi.
Evet.
Ben Afrika'ya defalarca kez yolculuk yaptım. Uçakla giderken o çöl üzerinden, sahra üzerinden geçiyorsunuz. Ki Sina çölünün üzerinden de geçiyorsunuz. Uçağın penceresinden baktığınızda kocaman uçsuz bucaksız bir düzlük olduğu için görünebiliyor yani. O kadar ürkütücü ki. Hani
halen öyle değil mi?
Yani o kadar yüksekten gördüğünüz halde ürküyorsunuz. Ve bu insanlar bundan yaklaşık 500 sene kadar önce koca ordusuyla o çöle giriyorlar ve 13 günde o çölü geçiyorlar. Gerçekten üzerine oturup uzun uzun düşünülmesi.
Ancak motorlu taşıtlarla işte o 1. Dünya Savaşı'nda ilk bu 13 sürede bir geçiş
evet.
söz konusu.
Evet. Yani. Ta bundan kaç sene önce o kadar yükle, o kadar askerle, orduyla hakikaten Allah'ın lütfu.
Amen.
Ve Sultan Selim Han'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın kararlılığı ona Amen. Bu muzafferiyeti getiriyor. Amen. Çok teşekkür ederiz abi.
Ben teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
Dinledikçe keyif alıyoruz. İnşallah Eyvallah. Bir sonraki programa İnşallah. Devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte bu programımızda Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferini konuştuk. Özellikle Sina Çölü'nü geçişi hakikaten kayda değerdi. Hepimizin ibretle dinlediğini tahmin ediyorum. Ben gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta artık Yavuz Sultan Selim Han'ın Memlüklerle yaptığı 2. savaşı konuşacağız. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.